Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.
Medyaskop ekranlarından herkese merhaba. Politik Akademi'nin 86. bölümüyle karşınızdayız. Bu hafta konuğumuz Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyesi ve Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği kurucu başkanı Profesör Doktor Serpil Sancar. Hocam merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Çok sağ olun hocam. Bu hafta Cinsiyet Eşitliğini İzleme Derneği tarafından hazırlanan Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini İzleme Raporu 2019-2020 üzerine söyleyeceğiz. Raporun yayınlanma tarihi 2021 ve rapora Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği'nin internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Bu rapor Profesör Doktor Serpil Sancar ve Gösterge Uzman Grubu Profesör Doktor Gülay Toksöz, Doçent Doktor Emel Memiş, Doçent Doktor İlknur Yüksel Kaptanoğlu, Doktor Hilal Arslan, Aslıhan Kabadayı, Oğuzhan Ak Yıldırım ve Bengin İnanç tarafından kaleme alındı. Hocam öncelikle şunu sormak istiyorum. Siz de kurucu başkanlığını yaptınız. Cinsiyet Eşitliğini İzleme Derneği ne zamandan beri, ne amaçla çalışıyor? Biraz bize CEİT'ten bahseder misiniz hocam?
CEİT 2011 yılından bu yana çalışan bir örgüt. Esas olarak da cinsiyet eşitliği konusunda derli toplu veri izlemek, haritalama raporu hazırlamak gibi bir amacı olan ve büyük ölçüde de uluslararası standartlara paralel raporlama yapmak için çalışmalar yürüten bir örgüt. Çok böyle kitlesel katılımlı bir örgüt olmaya çabalayan bir örgüt değil. Daha çok bu alanda, izleme alanında çalışan veya çalışmak isteyen sivil, resmi, akademik kişilerden oluşuyor. Dolayısıyla az sayıda ve bu amaca yönelik farklı örgütlerden gelen, farklı kurumlardan gelen bir kişilerden oluşan bir şemsiye örgütü gibi bir yapı. 2015-2016'dan itibaren de daha izleme konusunda rapor hazırlamaya, yayınlamaya başladı. Şimdiye kadar 18 tematik alanda izleme raporu hazırladı. Hı hı. En sonunda bütün bu raporlara dayanarak şeye başladı. Yani 2 yılda bir Türkiye ulusal raporu, izleme raporu hazırlanacak. Birincisini hazırladık. Bu raporda hani Türkiye'nin bir fotoğrafını çekiyor ve fotoğrafını çekerken de bu fotoğrafın, yani bu alanda, uluslararası alanda da imzalanan sözleşmelerde Türkiye'nin taahhüt ettiği, uymayı taahhüt ettiği normlara, stratejilere, politikalara ne kadar uyduğunu saptamaya çalışıyor. Yani hani kendi kendimize bir şurada şöyle olsun, bu da böyle olsun demiyoruz. Türkiye'nin taahhüt ettiği, imza attığı, uyacağını söylediği belgelerde olanlara bakıp ne kadarı olmuş, ne kadarı olmamış, ne eksik, ne fazla. Bunları saptayan, bir fotoğraf çeken bir raporlama. Bu raporun arkasında da daha önce de geliştirilen Türkiye'deki toplumsal cinsiyet eşitliğini izleme göstergeleri ve bunlarla ilgili ulaşılabilen veriler var. Dolayısıyla raporun en önemli bir kaynağı da bu alandaki verilere ve o verilerden oluşturulan göstergelere sahip olması. O göstergeler zaman içinde aynı şekilde izlenecek ki zaman içindeki değişimleri de görelim diye.
Hocam bu rapor sizin de bahsettiğiniz gibi uzun soluklu bir çalışmanın aslında çıktısı. Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği İzler Projesi. Faz 1 ve faz 2 olmak üzere ben inceleme fırsatı buldum. Bunların temalarından ilerleyen dakikalarda bahsederiz. Ama sizin hocam şu noktada CEİT İzler Projesi'ne yönelik eklemek istedikleriniz var mı hocam bu projenin daha anlaşılır olabilmesi için?
Bu bahsettiğim önemli stratejik tematik alanlarda haritalama raporları hazırladı ve bunları 10 pilot ilde eğitim programlarında paylaşıyor. Bu eğitim programları ve bu izleme göstergeleri esas olarak bu yerel örgütler aracılığıyla, yani 10 ilde kurulan platformlar aracılığıyla sivil örgütlere, kamu kurumlarına, yerel yönetimlere, meslek örgütlerine, ilgili bütün aktörlere öğretilmeye, paylaşılmaya çalışılıyor. Dolayısıyla esas amaç Türkiye çapında cinsiyet eşitliğinin böyle ideolojik tartışmalarla değil de verilerle, bilimsel göstergelerle izlenmesini sağlamak, kenarda, köşede, gölgede, karanlıkta kalan gerçek eşitsizlikleri biraz bulup çıkarmak, onların altını çizmek, onlara dikkat çekmek, böyle amaçları var. Yani esas olarak amaç bu verileri, bu bilgileri şeyle paylaşmak Türkiye çapında, her yerde, özellikle yerel örgütlerle, sivil örgütlerle, hak temelli bütün örgütlerle paylaşmak ve bunu da bir anlamda ulusal düzeyde de zaman içinde sürdürülebilir hale getirmek. Yani bir izleme çalışmasını Türkiye'ye öğretmeye çalışan bir yapı bu. Öğrenilmesi gereken şeyleri de kendi aklımızca, becerebildiğimiz kadarıyla derleyip toplayıp yayınlıyoruz. Yayınların kısa özetleri İngilizce de çıkıyor. Dolayısıyla yurt dışına da bir anlamda Türkiye'de bunlar oluyor deme fırsatı sunmuş oluyoruz. Çok kısaca böyle.
Peki hocam, ben bazı konuları özellikle böyle tarihsel bağlamına oturtmayı önemli buluyorum politik akademide de konuşurken. Çünkü biz biliyoruz ki toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması meselesi uzun soluklu bir mücadele. Ezelden beri devam ediyor. Ve tabii patriarkal mücadele böyle kolay çözülebilen bir durum olmadığı için devam edecek gibi de görülüyor. Özellikle Türkiye'de kazanılan hakları da kaybettiğimiz bir yıl yaşadık bildiğimiz üzere. İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye'nin tek taraflı çıktığını açıklaması meselesi. Kadına yönelik şiddetle ilgili belki de en üst metinde İslam Sözleşmesi maalesef geri adım atılmış oldu. Bu yüzden de hocam şu soruyu sormak istiyorum. Türkiye'nin toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması yönelik adımları dahil olması tarihsel sürecinden kısaca bahsedebilir misiniz hocam?
Yani önce şunu altını çizmek lazım. İnsan hakları, genel olarak insan hakları ve özellikle de kadın hakları biliyorsunuz dünyada devletler tarafından kendiliğinden savunulan bir alan değil. Bir siyasi alan değil. Ancak uluslararası alanda örgütlenerek, dayanışma ağları oluşturularak çözülebilen ve hani gündeme getirilebilen bir alan. Kadın hakları açısından da ta 1975'lerden başlayarak Dünya Kadın Kongreleri yapılmış. 1981'de kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesi imzalanmış. 180 küsur ülkenin imzasıyla Türkiye'nin de dahil olduğu. Yani bu sözleşme biraz kadınların insan hakları evrensel sözleşmesidir diyebiliriz. Yani orada aşağı yukarı son 100, 150, 200 yıldır kadınların yaşadığı bütün sorunlar ve onlara yönelik çözümler öneriliyor. Sedav diyoruz kısaca bu sözleşmeye biz. Sedav'ı Türkiye 1985'te imzalıyor. Yani 80'lerin başından itibaren Türkiye bu uluslararası sürece devlet olarak katılıyor. Resmi düzeyde ve sivil örgütleriyle katılıyor. Bir sonraki aşamada 4. Dünya Kongresi Pekin'de 1995'te. Orada da Pekin Eylem Planı imzalanıyor. Bu eylem planında da çok detaylı olarak çok farklı toplumsal aktörlerin ne yapması gerektiği tanımlanıyor. Somut atılması gereken adımlar, politikalar, öneriler yer alıyor. Dolayısıyla yani her şey böyle genel bir yasa metni şeklinde değil, detaylı detaylı yapılması gereken her kurumca, her bölge, çevre, aktör tarafından sivil ya da resmi tanımlanmış hedefler var. Dolayısıyla Türkiye 1995'te Pekin'de de vardı ve daha sonra da bu süreci sürdürmeye gayret etti. Yani bu neler yapıldı? Bu metinlerde şu söyleniyor. Deniyor ki bir siyasi mekanizma oluşturun. Üst düzeyde ulusal mekanizma denen. kadın haklarını korumak ve toplumsal cinsiyet eşitliğini gerçekleştirmek için bakanlıklar düzeyinde bir mekanizma oluşturun. İşte burada yazdığımız politikaları o kurum uygulamaya başlasın. Bununla ilgili ana akımlaştırma yapın, eylem planları yapın, veri toplayın vesaire vesaire bir sürü şey söylüyor. Yani o metinlerde yer alan tek tek politikalar taahhüt ediliyor, uygulanacak diye. Biliyorsunuz Türkiye'de aile, kadın ve aileden sorumlu devlet bakanlığı 1990'da kuruldu. Kurulduğundan bu yana, yani 2005 yılına kadar aslında bir teşkilat yasası bile yoktu. Dolayısıyla hani bir tür hukuki yapısı eksikti. Doğru düz bütçesi yoktu. 2005 yılında bir teşkilat yasası kuruldu. Bu sefer de başka bir bakanlıkla birleştirildi. Yani içinde yani çok kısa bir süre sonra 2011'de bakanlığın adından kadın ismi çıkartıldı mesela. Yakın tarihlerde de Çalışma Bakanlığı'na birleştirildi. Sosyal hizmetler içine dahil oldu. Sonra Çalışma Bakanlığı çıkartıldı vesaire. Yani sürekli bir istikrarsız, bürokratik bir yapı görünümünde. Bütçesi sosyal hizmetler içerildiği için çok büyük. Ama bunun için de mesela en son yaptığımız çalışmada kadın ve ailenin korunmasına ilişkin ödenek miktarı %1,2. Dolayısıyla bakanlık bugün baktığımızda, biz raporu yazdığımızda artık sadece kadın değil, aile de birazcık devreden çıkmış görünüyor. Bambaşka bir içeriye dönüşmüş. Zaten hani kadın haklarını koruma konusunda ve toplumsal cinsiyet eşitliğini koruma konusunda yapılan işler, çalışmalar büyük ölçüde uluslararası fonlarca finanse ediliyor Türkiye'de. Yani kamu kaynaklarından yararlanma düzeyi çok çok düşük. Çok çok düşük. Yani hala biz bu işin devletçe, siyaseten ve içtenlikle kabul etmiş sayılmıyoruz diyebiliriz. Ve bu süreç içinde tabii çok sayıda zaman zaman değişen siyasi adımlar, ileri doğru ve geriye doğru adımlar söz konusu. Medeni yasa değişikliği, anayasa değişikliği, ceza yasası değişikliği. En son 2011'de İstanbul Sözleşmesi'nin imzalanması tabii ki çok önemli adımlar. Kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda ciddi bir mekanizma oluşturuldu. Taşra Teşkilatı da dahil olmak üzere. Ama hani ne kadar çalışıyor? Bugün bulunduğumuz noktada bir hani bardağın dolu tarafı, boş tarafı diye konuşursak söylenmesi gereken epey de şey var.
Peki hocam, siz dediniz ki biraz önce toplumsal cinsiyet eşitliğini izleme meselesini aslında bunu yapmaya çalışıyoruz. Yani bir yandan bunu öğretmeye çalışıyoruz küçük bir ekip olarak. Toplumsal cinsiyet eşitliği önümüze koyduğumuz en yüksek çıta idealse bunun neresindeyiz? Yani ne kadar yakınız bir toplum olarak? Bunu izlemenin kritik önemi nedir hocam?
İnsan haklarının hayata geçirilmesidir. Kadın haklarının hayata geçirilmesidir. Yani öyle çarpıcı, alarm veren eşitsizlikler oluşuyor ki. Yani bunu şöyle anlamak lazım. Bir yerde mesela işte ilkokul düzeyinde kız erkek çocuk eğitimlerini eşitliyoruz. Bu sefer açık öğretim diye yeni bir alan oluşuyor. Orada birdenbire kız öğrenciler öne geçiyor, çoğunluk haline geliyor. Kızlar evde oturarak eğitilmiş oluyor. Şimdi bunda bir yepyeni bir eşitsizlik, bir ayrımcılık meselesi ortaya çıkıyor. Ya da dini eğitim söz konusu oluyor. İmam Hatip liseleri kız öğrenci ağırlıklı oluyor. Kur'an kursları kız öğrenci ağırlıklı oluyor. İlahiyat fakülteleri kız öğrenci ağırlıklı oluyor. Fen fakülteleri, matematik, bilim, mühendislik alanları erkek ağırlıklı oluyor. Bunların hepsi bir ayrımcılık içeriyor. Yani eğer siz belli alanlarda, toplumsal alanlarda cinsler arası dengeyi sağlayamazsanız, ki bu denge Avrupa Birliği standartlarına göre ve Birleşmiş Milletler standartlarına göre bir cinsin en az %40'ı oluşturması gereğidir. Yani %40'ın altına düşüyorsa bir cins temsili katılımı, yararlanması, orada bir ayrımcılık söz konusudur. Dolayısıyla bu alanlara baktığımızda bir sürü problemli alan görüyoruz. Yani Türkiye'de gündem kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi ya da eğitimdeki işte eşitsizlikler falan, ama bir sürü başka konularda söz konusu.
Tam da bu noktada şunu sormak istiyorum hocam. Toplumsal cinsiyet eşitliğini izleyebilmek için şimdi aklımıza ne geliyor? Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması noktasında öncelikle kadın yönelik şiddetin önlenmesi geliyor. Ama siz de bahsettiniz ki çok ayrıntılı, çok boyutlu analizlerle aslında bunun sağlanması lazım. İş hayatından, evdeki yaşama, eğitim hayatına bir sürü aslında başlıktan bahsediyoruz. Hocam metinlerden bahsettiniz, yine onlara geçeriz ama ben şunu sormak istiyorum. Öncelikle toplumsal cinsiyet eşitliğini izlemeyi, yani bu eşitlik kavramını ana akımlaştırma politikaları içerisine dahil etmek. Bunu ana akımlaştırmak tam neyi kastediyorsunuz hocam? Ve bunun sac ayakları nelerdir? Hangi parametreler üzerinden bakarak ancak bunu gerçekleştirebiliriz?
Bir kere hani eşitlik kavramı Türkiye'de yanlış algılanıyor. Oradan başlayarak iki cümle edeyim. Eşitlik sanki farklı olanları aynılaştırmakmış gibi görünüyor. Oysa ki eşitlik farklı olanlar arasında bu farklılıkları önemsiz kılacak şekilde tedbirler almaktır. Yani aynıları eşitlemeyiz, farklıları eşitleriz. Dolayısıyla kadın erkek eşitliği demek kadınla erkeğin birbirine benzemesi anlamına gelmez. Eşit haklardan yararlanma, eşit özgürlüklere sahip olma anlamına gelir. Ana akımlaştırma ise bu alandaki uluslararası oluşturulmuş normların en temellerinden biri. Deniyor ki eşitsizlik işte sadece eğitimde, istihdamda değil, kamu hizmetini ilgilendiren her alanda cinsiyet eşitliğini temel bir parametre olarak alacaksınız. Yani turizmde de, ulaşımda da, kentsel hizmetlerde de, diyelim ki adalete erişimde de. Bu çok önemli bir parametre. Dolayısıyla ana akımlaştırmayı Türkiye uygulayacağım diye taahhüt etti. Ama bakıyoruz kalkınma planına, ulusal eylem planlarına. Sadece 3-5 tane kamu kurumu bu bağlamda ele alınıyor. Örneğin kadınlara yönelik şiddetle mücadele planında bu konuda hizmet üretmekle görevli kurumlar kimler? Adalet Bakanlığı, İçişleri, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Bakanlığı. Peki yani kadına yönelik şiddetle mücadelede TRT'nin rolü yok mu? RTÜK'ün rolü yok mu? Ne bileyim Kültür Bakanlığı'nın rolü yok mu? Yani bir sürü alanda cinsiyet eşitliği algılanmıyor Türkiye'de. Hala algılanmıyor. Dolayısıyla ana akımlaştırma bunu aşacak bir ilke, norm. Diyor ki her alanda, her kamu hizmeti alanında bakacaksın buna. Yani eşitliği güçlendiriyor musun yoksa eşitsizliği pekiştiriyor musun? Ana akımlaştırma bu demek. Mesela kalkınma planında bir çocuklara yönelik hizmet tanımı var. Çocuğun cinsiyeti yok. Çocuk, adı çocuk. Yani kız çocuk ayrı, erkek çocuk ayrı. Yani siz kız çocuklarına yönelik cinsel taciz, erken yaşta evlendirilme, okula gönderilmeme, ev işlerinde ağır çalıştırılma gibi riskleri, sorunları algılamıyorsunuz demektir. Ana akımlaştırma işte bunları gören, bunları çözen bir politika. Türkiye'nin de bu anlamda yolun yarısına geldi. Ve orada kala kaldı diye tanımlayabiliriz. Yolun gerisine yürümeyi göze almaktansa geriye dönmeye çalışıyor şimdi. Veyahut da yolu değiştirmeye çalışıyor, makas değiştirmeye çalışıyor diyelim. Belki daha doğru olur. Çünkü İstanbul Sözleşmesi'nin iptali, imzanın geri çekilmesi bize yepyeni bir şey gösterdi. Yani bir şey atladık, bir eşik atladık. Başka bir siyasi bağlamda yız artık. Yani bu politikaların şu su eksik, bu su eksik demekten önce İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine yol açan siyasi baskının nereden geldiğini, neden buna taviz verildiğini, neden muhalefet partilerinin de sessiz kaldığını, tepkisiz kaldığını konuşmak gerekiyor. Çünkü burada bir artık kadın hakları sorunun ötesine geçtik ve siyasi rejim meselesine dönüşmekte mesele. Yani Türkiye'de laiklikle ilgili tartışmalar. Hani kadın hakları meselesi her zaman bir demokrasinin bir parçası da aynı zamanda laiklik tartışmalarının da bir parçası. Laik devletin de bir parçası olmak durumunda. Çünkü Türkiye'de laikliğe karşı siyasi akımlar kadın hakları üzerinden gitmeye çalışıyor. Çünkü Türkiye'de siyasal muhalefetin aynı zamanda çok eril olduğunu, bu alanda kadın hakları alanındaki geri adımlara çok da duyarlı olmadıklarını görüyoruz. Sadece Türkiye'de değil, yani dünyada yeni bu işte popülist akımlar, yeni otoriterlik eğilimlerinde, yani sadece İslam dünyasında değil, Katolik dünyasında da, Ortodoks dünyasında da kadın haklarına karşı müthiş bir tepki ve geri çekilme baskısı var. Türkiye'de bunlardan en fazla nasibini alan ülkelerden biri.
Evet hocam. Benzer tartışmalar bahsettiğiniz gibi Macaristan'da da görüyoruz, Polonya'da da görüyoruz. Evet. Sağ popülist otoriter rejimler altında benzerlikler gösteriyor maalesef bu durum. Hocam şu çok önemli geldi bana. Hani siz bahsedince ben de düşündüm. Gerçekten görselleştirirsek bile mesela bir koşuda hani bazen yavaş gidersiniz, bazen hızlı bir nihai noktanız vardır. Oraya ulaşmaya çalışırsınız ya da önünüze engeller çıkar. Ama sanki artık niceliksel bir geri düşüşten ziyade niceliksel olarak makasın değiştiği. Artık okullarda zaten koşmayacağız. Biz o noktada değiliz mevzusuna geliyor ve sizin de bahsettiğiniz gibi anayasada Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik hukuk, sosyal hukuk devletidir. Bu aslında bütün sıfatlara baktığımızda birebir toplumsal cinsiyet eşitliği ya da eşitsizliği noktasını etkilediğini ve bunu toplumsal cinsiyetin bunların hepsini yatay olarak geçtiğini, dolayısıyla devlet kurumlarının her noktada bunu dikkate alarak davranması gerektiğini görüyoruz. Bu salgında da çok tartışıldı hocam. Kadınların ev içerisinde iyice çekilmesi, evden çalışma mevzusu tam da aslında belki de feminist mücadelenin yıllarca kadının evden çıkması üzerine kamusal alanda belki de hakların alınması üzerine tanımladığı mücadeleyi bu anlamda da geriye düşüren ilginç bir dönemden de geçiyoruz. Şimdi hocam toplumsal cinsiyet eşitliği izleme mevzusunda bahsettik bir proje devam ediyor CEİT kapsamında faz 1 ve faz 2 olmak üzere ve çeşitli tematik raporlar çıkarıyorsunuz. Ben biraz hocam bu raporların en azından başlıklarından kısaca bahsetmenizi rica edeceğim ki izleyicilerimiz açısından toplumsal cinsiyet eşitliğini hangi başlıklar üzerinden düşünebiliriz? Neler üzerinden buna bakmamız gerek? Bu biraz daha açıklayıcı olsun diye hocam.
Şimdi tabii bildiğimiz çok hani konuştuğumuz alanlar var. Eğitim, istihdam, siyasal katılım, kadına yönelik şiddetin önlenmesi, kentsel haklardan yararlanma, kadın ticareti, insan ticareti gibi. Ama bizim bu çalışmalarımız biraz daha geniş bir perspektiften bakmaya başladı. Örneğin STEM dediğimiz bilim, mühendislik, matematik alanlarında kız çocuklarının eğitimden eşit yararlanma ve bu alanlardaki araştırma kurumlarında kadınların yönetici ve uzman olarak çalışma pratiklerine bile bakıyoruz. Adalete erişimde cinsiyet eşitliği çok önemli bir şey. Bizim raporlarımız içinde en çarpıcı olanlardan biri din hizmetlerine erişimde cinsiyet eşitliği. Türkiye'de en az tartışılan ve bilinen ama en çarpıcı ayrımcılık alanları orada ortaya çıktı. Şöylece kısaca şey yaparsam, dikkat çekmeye çalışırsam, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın teşkilat yasası 2010 yılında değiştiriliyor, genişletiliyor ve kuruma kadın ve aile konusunda dini rehberlik yapma görevi veriliyor. Bu görevi yerine getirmek için her müftülükte aile dini rehberlik büroları kuruluyor. Bu bürolar şu anda 400 küsür tane Türkiye'nin her yerinde. Buraya vatandaşlar başvuruyor ve bir takım konularda, aile ve kadın konularında sorular soruyorlar. İşte dayanışma, destek, hizmet üretmeye çalışılıyor yönetmeliğine göre bu birimler. Ama bu birimlere çok sayıda tabii başvuran kadın doğrudan medeni yasanın düzenlediği alanlarda sorular soruyor. Mesela şiddete uğruyorum, ne yapayım? Kocam beni aldatıyor, ne yapayım? Ya da işte çocuğum olmuyor, tüp bebek yapmak istiyorum. Ya da istemediğim gebelik söz konusu, kürtaj olmak istiyorum falan gibi. Aslında medeni yasa, ceza yasası gibi yasalarla düzenlenen, onların o yasaların görev alanına giren konularda Diyanet İşleri Başkanlığı görüş bildiriyor. Diyor ki kürtaj dinen yasaktır. Oysa ki Türkiye'de kürtaj yasal olarak serbest biliyorsunuz. Ya da tüp bebek şu konular dışında caiz değildir. Tüp bebek teknik olarak Türkiye'de mümkün ve birçok insan da bunu yaptırıyor. İşte nafaka konusunda şöyle sınırlar vardır. Boşanma konusunda kadınların, erkeklerin çok eşliliği vesaire. Dolayısıyla hani bu konudaki yorumların kadın haklarına aykırı olması bir tarafa, bir de başka haklar alanına, başka yasalarla düzenlenmiş haklar alanına müdahale etmiş oluyor. Onun ötesinde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yürüttüğü eğitim çalışmaları var biliyorsunuz. Burada çok ciddi bir kadınların dindarlaştırılması stratejisi var. Mesela İmam Hatip liselerinde, Kur'an kurslarında, ilahiyat fakültelerinde kadın öğrenci ve kız çocuğu sayısı son yıllarda %300, %400, %500 artmış vaziyette. Bizim raporumuz çok çarpıcı veriler içeriyor bu konuda. Dolayısıyla Türkiye'de din başka bir şey. Diyanet, erkeklerin dini yorum yaptığı ve kadınların dindarlaştırıldığı yeni bir kurumsal pratik kamu hizmeti alanına dönüşmüş durumda. Camiler ayrı bir mesele tabii. Yani kadınlar çok dahil olmuyor camilere. Dolayısıyla buradaki ayrımcılıklar, din hizmetlerinin yürütülmesindeki ayrımcılıklar, ki bu bir kamu hizmetidir biliyorsunuz. İmam da devlet memurudur, müezzin de devlet memurudur, vaiz de. Yani Türkiye'de din görevlileri, Diyanet'in hizmet ürettiği alanlarda hepsi devlet memurudur. Dolayısıyla bir kamu hizmetinin ve kamu bütçesinin bu şekilde ayrımcılık içeren bir biçimde yönetilmesi söz konusu. 2016-17-18'den itibaren devletin bütün resmi belgelerinde toplumsal cinsiyet eşitliği kavramı kaldırıldı. Yerine cinsiyet adaleti denen bir kavram getirildi mesela. Bizim raporlarda bunlardan sık sık bahsediyoruz ve şunu göstermeye çalıştık. Peki adalet, tamam. Adaleti nasıl ölçeceğiz, nasıl tanımlayacağız? Adaletin yerine getirildiğini neye göre, neye bakıp anlayacağız? Adaletin bir kriteri var mı? Ama eşitliğin bir kriteri var uluslararası standartlarda. Bir takım ölçülebilir, biçilebilir, hukuki olarak şeye bağlanmış, müeyyidelere bağlanmış bir şey eşitlik. Ama biz adaleti ya da Diyanet İşleri Başkanlığı'nın şeyinde olduğu gibi belgelerinde merhamet diyor yani. Kadınlara merhametle yaklaşın. Peki biz merhameti nasıl ölçeceğiz? Yani bunlar çok ciddi meseleler. Çok ciddi meseleler. Yani kadına yönelik şiddet çok güncel. Ama arka planda bunlar var. Yani bunlar çözülmeden kadına yönelik şiddetin önlenmesi mümkün değil. Mesela ciddi olarak bastırılıyor. 18 yaşından küçük yapılan evliliklerin meşrulaştırılması. Biliyorsunuz 18 yaşından küçük evliliklerde bir nikahı kıyan imam eskiden suçlu sayılıyordu. Ama şimdi bu kaldırıldı. Bir suç olmaktan çıktı. Yani 18 yaşından küçük birine dini nikah kıyan imam artık suçlu değil. Bu imamlar biliyorsunuz ki devlet memuru. Ki yani şeylere, müftülüklere nikah kıyma yetkisi verildi. Vesaire. Yani bunlar çok ciddi, önemli adımlar. Yani 15 yaşında bir kız çocuğunu dini nikahla evlendiren bir imam. Suç işliyor ama biz bunu suç diyemiyoruz. Örneğin. Şimdi 15 yaşında evlendirilmiş bir kız çocuğu, 16'sında çocuk doğurunca, 18'inde de aşırı şiddetten, işte yani yani ciddi bir yaralanma, öldürülme riskiyle karşı karşıya kalıyor. Ondan sonra biz o noktadan sonra kadını korumaya çalışıyoruz. Kadın şiddetin önlenmesi politikaları hem tanımı çok dar. Yani erken yaşta evlilikleri içermiyor. Sadece aile içi şiddeti içeriyor. LGBTİ bireylere yönelik şiddeti hiç görmezden geliyor vesaire. Yani kadına yönelik şiddet politikası çok sınırlı. Bizim o raporumuzda da bu konuda çok detaylı şey görebilirsiniz. Örneğin çok ciddi başka bir sorun. Failler, kadına yönelik şiddette failler erkek. Ama hiçbir resmi belgede faillere yönelik sistemli, düzenli bir önleme, yeniden rehabilite etme politikası yok. Erkekler tamamen şey dışı Türkiye'de. Hem sorunun çözümü olarak hem sorunun failleri olarak konu dışı.
Evet, mesele bile zaten
yani şeydeler, seyir noktasındalar, sahada değiller hiçbir zaman.
Bu mesele bile duyamadım hocam. Mesele bile kadın sorunu olarak ele alınıyor örneğin. Evet. Yani toplumsal evet. Cinsiyet eşitsizliği sorunu olarak ele alınmıyor ya da bir erkek failse erkek şiddeti şeklinde işte bizim sorumluluğumuz örneğin gazeteci olarak bunu bu şekilde vermek. Failin eğer suçlu olduğu belliyse suçlu olarak işte sanıksa neyse onun adını vererek bunu lanse etmek. Ama o noktada da hocam kadın hayatını kaybetse bile tırnak içerisinde bir erkeklik onuru ne olduğunu bilmediğimiz tarif edilip yine fail olan korunmaya çalışılıyor. Bunu evet basında da defalarca gördük, yaşadık. Şimdi İstanbul Sözleşmesi'nden biraz önce bahsettik hocam. Siz de dediniz ki şiddet tanımının bu kadar dar olması zaten temel problemlerden biri. Ne güzeldi ki aslında İstanbul Sözleşmesi bu açıdan oldukça geniş bir tanıma vardı. Hem de yalnızca aile içi değil ev içi şiddet mevzusuna odaklanıyordu. Türkçe'ye aile içi olarak çevrilmekle birlikte İstanbul Sözleşmesi biliyoruz ki ev içi şiddet ve yalnızca dört duvarın arasında olması gerekmiyor. Böyle bir ilişki kurduğu herkesle aslında kadınların şiddet görmemesi noktasında korumaya çabaladığı bir metindi. Şimdi hocam siz bahsettiniz Diyanet meselesinden. İşte kadına yönelik şiddet vakalarını biz medyada da işlerken şuna dikkat ediyoruz ve dikkat edilmesi gerektiğini de hep vurguluyoruz. Cani erkek işte atipik olarak gösteriliyor erkekte. Yani bir noktada işte cinnet getirdi ve şunu yaptı. Hep bu dil kullanılıyor. Aslında biz biliyoruz ki hocam bu dört koldan işte yapısal toplumun organize edilme biçiminin nihai çıktığı nokta. Siz de bahsettiniz. Çocukluğumuzdan başlayarak zaten kadın ve erkeklerin eşit olmadığı üzerine kurulu bir toplumsal yapıda günün sonunda kadının şiddete uğraması maalesef beklenmedik bir sonuç olmuyor. Ve bu da hep geriye düşüyoruz gibi hocam bu son yıllarda. Şimdi hocam şunu sormak istiyorum size. Toplumsal cinsiyet eşitliği meselesinde hocam, şimdi bu rapora 2019-2020'ye baktınız. Bir kısmı belki salgının dahil oldu ama belki önümüzdeki yıllarda daha net göreceğiz salgının etkisini. Ama hocam hazır sizde yakalamışken, siz salgının toplumsal cinsiyet eşitliği meselesinde nasıl bir etkisi olduğunu düşünüyorsunuz hocam? Çok konuşuldu bu eğitimde, ev içi iş bölümünde, istihdamdan kadınların çekilmesinde, işte genç kızların ve çocukların, kız çocuklarının eğitimden çekilmesi mevzusunda ve ilk işten atılan maalesef kadınlar olduğu için iş gücü kayıplarında büyük bir tablo aslında bizi bekliyor. Bu noktada hocam birkaç cümleyle de olsa bu konudaki görüşlerinizi merak ediyorum.
Yani çok konuşuldu, evet, bu pandemi kadınları ve erkekleri farklı farklı noktalardan vurdu. Ev içi şiddet arttı, işten ayrılan kadın sayısı arttı. Çünkü evde çocuklara bakmak için kimse yoktu. İşten atılan erkeklerin, işsiz kalan erkeklerin yarattığı sorunlar başka bir meseleydi vesaire. Yani cinsiyet eşitsizliklerini, ayrımcılıklarını katmerlendirdi ama bir açıdan da daha net görmemizi sağladı. Hem pandemi hem İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye'nin imzasının geri çekilmesinin bence bize sunduğu fırsatlar üzerinden de konuşmak gerektiğini düşünüyorum. Hep hani eleştiriyoruz, şu da oldu, şu da, bu da oldu, vah vah diye. Ama artık öyle bir eşik aşıldı ki burada durup yeni bir değerlendirme yapmak gerektiğini düşünüyorum. Yani aynı şekilde yola devam edemeyiz. Bugüne geldiğimiz gibi buradan sonrasına gidemeyiz. Ne kadın hakları örgütleri bunu yapabilir, ne Türkiye'de siyasi muhalefet bunu yapabilir. Yani yeniden her şeyi sıfırdanmış gibi bir düşünmek, önümüze bir yeni yol haritası koymak gerekir. Çünkü neredeyse her şey başlangıç noktasına geri dönmüş gibi. Yani kamu hizmeti açısından, kurumlar açısından, mali kaynaklar açısından vesaire. Yani çok emek harcandı, çok şey yapıldı ama çok kolaylıkla her şey geri gidebiliyor. Yasalar uygulanmıyor, kurumlar çalışmıyor, uzmanlar işten atılıyor vesaire. Yani şiddet önlenemiyor. Bir sürü başka yeni ayrımcılıklar çıkıyor. İstanbul Sözleşmesi'nden geri çekilmesi artık yani insan hakları örgütlerine, hak temelli çalışan, kadın hakları temelli çalışan örgütlere yeni bir şey söylüyor. Bir araya gelin ve Türkiye'de siyasal alanda yeni bir hat oluşturmaya çalışın. Yani Türkiye sadece kadın haklarını, eşitliği kaybetmiyor. Laikliği de kaybediyor, demokrasiyi de kaybediyor. Erkekleri de kaybediyor aslında. Yani şeyi öneririm, bu tematik alan raporlarından biri en son çıkan erkekler ve erkeklikler. Türkiye'de erkeklerin yüz yüze kaldığı riskler nedir? Bence çok az konuşulan, çok önemli bir mesele. Belki başka bir zaman konuşmaya fırsatımız olur. Dolayısıyla toplumun her kesimi açısından bu alanda yeniden bir hani şapkamızı öne koyup masanın üstünde meseleleri serip yeniden bir yatay, dikey, siyasal network oluşturmalar, ortak gündem oluşturmalar zamanı diye düşünüyorum. Yoksa hani yeni bir adım atma şansı hiçbir alanda yok. Yani ne kadına yönelik şiddetin önlenmesi mümkün, ne başka alanlardaki ayrımcılıkların önlenmesi mümkün. Yani Türkiye'nin imzaladığı uluslararası sözleşmeler çok açık ve net. Bunlara yönelik ulusal mevzuatta yaptığı düzenlemeler çok açık ve net. Bunlar hayata geçirilmiyor, uygulanmıyor, bütçe verilmiyor, kaynak verilmiyor. Tam tersine işler yapılmaya çalışılıyor. Eşitlik her yerden çıkartılmaya çalışılıyor. Kadın hakları lafı edilmiyor. Cinsiyet eşitliği lafı anayasanın 10. maddesine rağmen hiçbir yerde resmi belgelerde geçmiyor. Eşitlik söz konusu olmaz, adalettir deniyor. Anayasanın 41. maddesi diyor ki ailede eşler arasında eşitlik esastır diyor. Anayasanın 41. maddesi. Resmi belgelere baktığımızda kalkınma planından Diyanet İşleri Başkanlığı'nın faaliyet raporlarına hiçbir yerde ailede eşitlik lafı edilmiyor. Dolayısıyla hani neresinden tutayım? Yıllık raporda bütün bunlar var ama hani söylenecek çok fazla, çok çarpıcı, alarm veren eşitsizlikler var. Ben artık bunun hani tek tek konuşulmanın ötesinde yeni bir dönemeçten geçildiğini ve yeniden her şeyi yeni baştan bir konuşmak gerektiğini düşünüyorum bu noktada.
Hocam hep şu söyleniyor, belki dünya genelinde de Türkiye'de de eskinin yıkılıp yeninin kurulamadığı zamanlardayız bir yanıyla. Türkiye'de evet. De sürekli bir seçim atmosferi ve seçim satım haline girip duruyoruz hocam. Ve orada da belki de şu andan itibaren nasıl bir mücadele yürüttüğü bütün toplumsal muhalefetin aktörlerinin bundan sonraki kurulacak yeni düzende bu siyasal iktidarın değişmesiyle olabilir, rejimin tekrar parlamenter sisteme geçmesiyle olabilir. Bunu göreceğiz. Nasıl bir yer edineceğini de gösteriyor. Bu noktada hocam kadın örgütleri ve kadın hareketi gerçekten insana umut veriyor. Ben de kendimi o hareketin içerisinde tanımlayarak daha rahat da konuşabiliyorum. Belki de hocam tam şu noktada nasıl kurgulanacaksa bu demokrasi bloğu ya da bundan sonraki Türkiye'yi oluşturacak siyasal aktörler onları da itelemek gerekir gibi görüyorum. Çünkü toplumsal muhalefet çoğunlukla siyasal muhalefetin önünde ve vizyonu daha açık bir biçimde ilerliyor. O yüzden hocam sözümüzü bununla bitirelim istiyorum. Siz bahsettiniz aslında, sorun başlarından bahsettik. Ama ben yayınlarda hep böyle neler olabilir, çözüm önerileri sunmak zordur tahmin edebiliyorum. Ama en azından kısa vadede hangi hukuki, kurumsal ve siyasal sac ayaklarına ihtiyaç var ki hocam? Bu toplumsal cinsiyet eşitliği noktasında dedik ki niteliksel bir geriye düşüş yaşanıyor. Bunu çevirebilmek için ve belki tüm kadın hakları mücadelesinin ya toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinin kaldığı yerden devam edebilmesi için hukuki, kurumsal ve siyasal sac ayaklarımız neler olmalı hocam bizim?
Ben hani siyasal alanda kadın haklarını korumanın ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin yeniden siyasetten örgütlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunun için stratejik şeylerin başarılmadığını, yapılmadığını görüyorum. Örneğin siyasal partilerde kadın politikacılar var ama kadın hakları savunucuları yok. HDP'yi bir tarafa koyalım. Hiçbir siyasi parti bugüne kadar doğru dürüst kadın hakları savunucularını bu konuda önemli politik figürleri içine almayı kabul etmedi, reddetti. Ve kadın hakları örgütleri konusunda da belki yani çuvaldızı kendimize batırmak zamanıdır. Her bir örgüt bir yatay örgütlenme yerine gidip tek tek partilerle kendisi görüşüyor. Diyor ki işte şunları listelerinize alın, şu kadınları listelerinize alın. Artık böyle bir şey yok. Dünyada da olmadı. Yani bir partiye giren 3 tane 5 tane başarılı kadın bunları değiştiremiyor. Deniyor ki en az %40 bir cinsiyet temsil edilmediği sürece orada şeyi değiştiremezsiniz. İktidar ilişkilerini, eşitsizlikleri değiştiremezsiniz. Artı yani en az %40 olacak kadın, artı bir de burada öngörülen politikaların en az 3-5 tane temel politikayı parti benimsemiş ve uyguluyor olacak. Bunun ötesinde siyasal partilerin kadın erkek eşitliğinden yanayım, ben kadınları siyasete sokuyorum demesinin artık hiçbir anlamı yok. Hiçbir anlamı yok. Bunun altını tekrar çizmek isterim. Buna yönelik siyasi partilerle yeniden bir görüşme platformu oluşturmak gerekir. Yatay yapılar oluşturmak gerekir. Kimseyi dışlamadan bunları yapmak gerekir. Ben bunun yeni dönemde çok ciddi bir biçimde bir olasılık olarak mümkün olduğunu düşünüyorum ve birçok çevrenin böyle baktığını artık görüyorum. Yani konuşuluyor, yazılıyor. Umuyorum ki başarılır. Türkiye demokrasisine de bir katkı olur. Laikliğin savunması olur. Siyasal partilerin dönüşümü olur. Ve seçimlerde de ciddi bir gündem oluşturur. Kadın haklarının savunulması ve cinsiyet eşitliği. İnadına eşitlik, inadına toplumsal cinsiyet eşitliği demek gerekir. Çünkü eşitlik kadınların erkekleşmesi ya da erkeklerin kadınlaşması değildir. Bu magazin muhabbetini de bırakmak gerekir. Eşitlik haklarda ve özgürlüklerde eşitliktir. Bu da bütün insan hakları evrensel beyannamesinden bu yana böyledir. Renklerin, göz renginin, burun, boyun, giysilerin eşitlenmesi değil, hakların ve özgürlüklerin eşitlenmesi. Bunun için kamu hizmetinin herkese eşit davranması. Anayasanın 10. maddesinde, son bir şey de dikkati çekerek bitireyim, tartışılmayan bir şey. Anayasanın 10. maddesi diyor ki yasa karşısında herkes eşittir. Kamu hizmetine eşit erişim hakkı, cinslerin eşit erişim hakkı vardır. Bu madde Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. Türkiye'de kamu hizmetine cinslerin eşit erişim hakkı yok. Kim tartışıyor acaba? Ne demek kamu hizmetine eşit erişim hakkı olmaması ne demek cinslerin? Yani bir herkes bir düşünsün bunu. Dolayısıyla hani karanlık noktamız, unuttuğumuz, görmezden geldiğimiz, halının altına süpürdüğümüz çok mesele var. Yıllık rapor işte biraz bunlara bir parça açığa çıkarmaya çalışıyor, katkı sunmaya çalışıyor. umuyorum ki bir katkı sunmuştur ve bundan sonra da zaten devam edecek her yıl. En azından 2 yılda bir ülke raporu hazırlanacak. Bütün verilere yeniden bakılacak, kurumlara yeniden bakılacak, aktörlerin pozisyonlarına yeniden bakılacak, uygulamalara bakılacak. En az 2 yılda bir JADE bunu yapacak. Bunun için de tabii ki Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu da destekliyor. Bu proje Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu desteğiyle olan bir proje. Umuyorum ki onların da desteği devam eder. Çünkü bu konularda hiçbir kamu kurumundan destek almak, finansman sağlamak mümkün değil.
Bu bile ama, hocam önemli bir gösterge belki de bu izleyebilmek için. Bütün bu bahsettikleriniz hocam çok temelde belki 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan dünyanın en temel kavramı olan insan hakları, işte insan hakları hukukunu çok yakından aslında ilgilendiriyor ve daha öncelikli de bakabileceğimiz belki ya da daha işte bir öncelik sonraki sırasına koymayalım. Yurttaşlık hukukuna dair de çok şey söylüyor. Çünkü hocam toplumun yarısını kadınlar oluşturuyor. Eşit yurttaş hakkına sahipler bu ülkenin vatandaşı olarak ama gördüğümüz üzere kamu kaynaklarından tutun, eğitim hakkından tutun vesaire birçok alanda zaten çok temelde eşitlikten uzak bir noktadayız. Siyasi partileri çeşitli hakikaten yapısal dönüşüm içeren dokunuşlar yapmak gerektiği de çok açık hocam. Bunu da vurguladığınız için teşekkürler. Ve belki de siyasal muhalefetin yapısal bir dönüşüm arzuluyorsa bundan sonra toplumsal cinsiyet eşitliği meselesini bir kenara koyarak ya da onu konu başlıklarından biriymiş gibi değerlendirerek yol alması mümkün değil. Bu öyle bir mevzu ki bütün konuların üstünü örten bir örtü gibi de düşünebiliriz hocam. Evet. Çok ufak sizden rol çalarak birkaç cümle de ben eklemek istedim. Çok sağ olun hocam. Emeklerinize sağlık. Bu izleme raporunu gerçekten çok kıymetli. Aynı zamanda Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği'nin projesi devam ediyor ve tematik raporlarıyla da tek tek ilgilendiğimiz konularda durum ne? Bunlara bakabiliriz. Çok sağ olun hocam. Hem bu çalışma için hem de bunu Medyascope izleyicilerine anlattığınız için.
Sizin de ağzınıza ve yorumlarınıza sağlık. Gerçekten birlikte konuştuk diyelim.
Sağ olun hocam.
Umuyorum ki devamını getirebiliriz. Çok teşekkür ediyorum ben de. İyi günler.
Politika Akademi'de bu hafta Profesör Doktor Serpil Sancar'ı ağırladık ve CEİT'in Cinsiyet Eşitliğini İzleme Derneği'nin Türkiye'de toplumsal cinsiyet eşitliğini izleme raporu 2019-2020 üzerine söyleştik. Girişte de bahsettiğim gibi rapora CEİT'in internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda raporda bahsettiğimiz tüm tematik raporlara da internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Çok teşekkür ederiz. Kolaylıklar.
Sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.
Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.